Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 23. bölümüyle karşınızdayız. Merhabalar, ben Erhan Aksoylu.
Ben Levent Kurnaz.
Bugün söz verdiğimiz gibi geçen bölümde tekrar suya devam ediyoruz. Ama suyla ilgili su enerji ilişkisini konuşmaya devam edecektik ama daha güncel bir olayımız var. Onu anlatalım dedik Kurnaz'la. Kurnaz'ım bu desalinasyon işine çok karşı. Ondan sonra önce ondan bu desalinasyon işine niye karşı olduğunu dinleyelim. Ondan sonra da ben de bir şeye gerçekten tabiri caizse sinirleniyorum da gülüyorum da. Gülmeyle sinirlenme bir arada oluyor. Desalinasyonun maliyeti. Ben desalinasyon konusuna Kurnaz kadar çok böyle katı yaklaşmıyorum. Ama yani bunun maliyet hesabının ekonomik uygunluğunun da çok detaylı hesaplanması lazım. Ve honest olması lazım. Yani şey olması lazım. Dürüst olarak ortaya konması lazım. Yapılan hatayı anlatacağım. Dürüstçe ortaya konmamış maliyetler var. Onlara vurgu yapıp bu işin maliyetinin gerçekten nasıl hesaplanması gerektiğini çok basit haliyle anlatacağım. Onun kabullerini de söyleyeceğim size. Basit olduğunu oradan anlayacaksınız. Kurnaz'cığım, niye desalinasyona karşısın Türkiye'de?
Şimdi öncelikle Türkiye suyu olmayan bir ülke değil. Yalnız genelde baktığımızda Türkiye'ye düşen yağmurun yaklaşık 4'te ya da 5'te birini biz kullanıma sokuyoruz. Yani akışa geçip barajlara toplanıp şu bu. Ondan sonra bu suyun %77'si tarımda kullanılıyor. 77'nin de %70'i, yani bizim kullandığımız suyun yaklaşık olarak yarısı salma sulamada ve açık kanallarda kullanılıyor. Açık kanallarda korkunç kayıp var, buharlaşma var, inanılmaz har vurup harman savuruyoruz. Salma sulamaya gelince o apayrı bir bela. Yani sanki su korkunç miktarda var elimizde, künkleri açıyoruz, su bastırıyoruz tarlaları. Sulama böyle yapılıyor. Şimdi dolayısıyla biz suyun yaklaşık, yani kullanacağımız suyun 1/3'ünü en az çöpe atıyoruz. Ondan sonra bir de şehirlere gelelim. Şehirlerde de ortalama kayıp kaçak oranı %20 ile %60 arasında oynuyor çoğu yerde. Lütfen bunu politize etmeden düşün. Yani elektrik gibi kanca atıp su çekemiyorsunuz. Yani orada belediye size bir boruyla su veriyor. Bunun çoğu o. Yani burada kaçak çok fazla yok. Ancak borulardan sızan, şebekede kaybolan yaklaşık suyun 1/3 ile yarısı arası böyle kayboluyor. Sanayide de benzer bir durum söz konusu. Biz bütün bunları hesaba kattığımızda yaklaşık suyun %50'si, yani kullanıma hazırladığımız suyun %50'si çöpe gidiyor. Bir de üstüne düşünün, şehirde biz bu suyu klorluyoruz, temizliyoruz, filtreliyoruz. Her şeyi yaptıktan sonra neredeyse %40'ı çöpe gidiyor. Bu korkunç bir problem. Yani bizim cebimizde para varsa herhangi bir işe harcayacak, o zaman ilk yapacağımız iş altyapımızı düzenlemek. Buna hem yağmur suyu altyapısıdır. Binaların çatısına siz yağmur suyu toplayacak sistemler mi kurarsınız? Onu tekrar kullanmaya mı çevirirsiniz? Suyunuzu nasıl verimli kullanır? Bunlara korkunç yatırım yapmak zorundayız. Bunların hiçbirini yapmadan deniz suyundan temiz su elde edelim. Abi manyak mısınız? Yani olacak iş değil. Siz o suyu elde ettiğinizde onun yarısı gene boşa gidecek. Çünkü sizin elinizde delikli bir boru var. Siz delikli borunun deliklerini mi önce kapatırsınız? Yoksa boruya daha fazla su basmaya mı çalışırsınız? Biz delikleri kapatmadan boruya başka nereden su basarız diye bakıyoruz. Yani bu en önemli problem. Ondan sonra ama işte Arabistan'da yapılıyor. E tabii yapılıyor, heriflerin başka su kaynağı yok ki. Yani yağmur yağmayan, baraj olmayan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ne yapacak? Mecburen bunu kullanacak. İsrail. Abi İsrail yapıyor, bak bizim coğrafyaya yakın. E tabii heriflerin bütün su kaynakları çevresindeki düşman ülkelerde. Yani Golan Tepelerini niye almaya çalışıyor İsrail? Ürdün'e niye ikide bir öt diyor? Yani bir düşünün bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu. Onun için yani İstanbul'a su, ya İstanbul'un günlük su ihtiyacı 3 milyon metreküpün üstünde. Deniz suyundan bunu yapmak için çılgın olmanız gerekiyor. Neyse, şimdi bunu çok uzun devam ederiz. Daha epey detayları var, doğaya zararları var, enerji tüketimindeki size verdiği zarar var. Çünkü oradaki enerji de siz kömür yakıp, doğalgaz yakıp elde ettiğiniz bir enerji. Bunun havaya saldığı karbondioksit var. Günü gelip o karbondioksit fiyatlanacak olursa, karbon vergisiydi, işte bu ETS'ydi, şuydu buydu. Bütün bunlar o hesabın içine katılacak. Dolayısıyla biz öncelikle en kolay yapabileceğimiz şeyi, suyu verimli kullanalım, su kayıplarını önleyelim. Ondan sonra su yetmiyorsa düşünmeye başlayalım. Ancak bir noktanın altını çiziyorum. Bu kesinlikle bu konuda yerli teknoloji üretilmesin ve araştırma yapılmasın demek değil. Çünkü bakın, biz Melen'den İstanbul'a su getirirken kullandığımız teknolojinin neredeyse tamamı yerli teknoloji. Borulardı, pompalardı, bunların hepsini biz burada üretip kullanıyoruz. Ama şu anda deniz suyundan tatlı su, temiz su elde etmek istiyorsak burada yurt dışından teknoloji getiriyoruz. Bunun için de döviz veriyoruz. Şimdi bunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani ileride böyle bir teknolojiye ihtiyacımız olabilir mi? Evet, olabilir. Hazırlanalım mı? Kesinlikle hazırlanalım. Ama bu büyük miktarda yatırım yapmak değildir. Bu o işin nasıl yapılacağını öğrenmektir. Kendi ülkemizde yapabilmektir. Bu konuda araştırma yapmaktır. Bunlarda hiçbir sorun yok ama yani yurt dışına, bunun için yurt dışından gelen bazı şirketlere özellikle para verip bu işi yaptırmak çok akıl kârı değil bence. Benden bu kadar.
Teknolojinin hazır hale getirilmesi için, kendi araştırmamızdan kaynaklanan teknolojinin hazır hale getirilmesi için zaten minimum 10 sene var, 15 sene var. Şimdiden bunun araştırma geliştirme işine yatırım yapılması lazım. Ben de kurunuza burada katılıyorum. Ama ben dediğim gibi karşı değilim, ama bir mühendis görüşüyle baktığın zaman bir sistemde önce düşük maliyetli olan unsurlara saldırırsın ve onları giderirsin. Düşük maliyetli kaçakları, ya bu altyapıya yatırım yapmanın, su kaçağını önlemenin maliyeti diğer her şeye göre çok daha düşük. Öyle değil mi Kurnaz?
Kesinlikle.
Yani burada bunu yapmadan, dediği gibi senin eğer %50 kaçağın varsa, bastığın su havzadan basılanla ondan sonra musluktan akanın, çok daha basit konuşayım ben, arasında %50 fark varsa, mesela İstanbul'a 3.3 milyon metreküp su basılıyor günde, musluktan akan halbuki 2 milyon metreküp civarındaysa, zaten bunu düzelttiğin zaman oradan 2.2 milyon metreküp basmaya başlayacaksın. Yani öyle değil mi?
O zaman da zaten ihtiyaçların otomatikman azalacak.
Şimdi ama Kurnaz'ın dediği gibi ileride o kadar susuz kalabiliriz ki bu desalinasyon teknolojileri de ekonomik olarak feasible hale gelebilir. Ama bunun için dürüst maliyetleri bilmemiz lazım. Ben size şimdi, Kurnaz'la da konuştuk, bu iş hani mühendislik açısından nasıl yapılabilir? Çok basit haliyle anlatacağım, çünkü burada birkaç tane kabul var. Gerçek hayatta böyle kabuller yok. Birincisi, bu hesabımızda tabii ki bu suyun bir üreticisi olacak, bunun üstüne kar koyacak, onu satacak, yok taxation olacak. Böyle bir unsurlar yok. Sadece maliyete bakıyoruz. İkincisi, maliyet unsuru olarak kullandığın enerjinin karbon emisyonu girecek ama karbonla ilgili bir şey sokmuyoruz hesaba. Burada taxation olmadığı için depreciation hesabı da yapmıyoruz. Bir de her şeyden daha önemlisi, burada bir belirsizlik yok. Yani size tanımlayacağım emre amade kapasitenin kullanımının bütün suyun kullanıldığını farz ediyoruz. Halbuki belirsizlik ortamında analiz çok daha farklıdır. Mesela sen desalinasyondan su üretiyorsun ama o sene yağmurlar çok iyi gitti, o su alınmayabilir gibi. Şimdi
hocam, şimdi bir dakika, bir şirket o zaman niye yapsın bu işi?
İşte garanti olması lazım.
Yani gerçekten bizim susuzluk köprü usulüne dönüyor bu.
O tabii, o yani güzel ülkemizde o tip şeyler de olabilir. Şimdi ama biz onu bırakalım, köprü usulünü. Hani yap işte soyun falan tipinde bir şey olur o zaman. Çünkü su var, hadi suya da garanti verdim, ben suyu basarım arkadaş falan filan tadında şeyler gerçek olabilir. Zeytun tipi. Şimdi onları bırakalım, bir hesaba bakalım. İlk bu tip şeylerde mühendislik hesabında bir zaman belirlememiz lazım. Diyelim bu zamanımız bugün başlıyor. Buna T0 diye. Şimdi bunu elimizde teknoloji yok. Aslında bu teknoloji bilinen bir teknoloji ama hani biz bunu üretmemişiz bugüne kadar. Bir tane olan şey kurulacak. Bunun ama tabii tasarımının yapılması lazım. Çünkü bir kapasite belirleyeceksiniz falan. Ona göre tasarım. Bunun için gerekli alan var. Bu teknolojinin kurulumu var. Bunların önce mühendislik maliyeti, tasarım maliyeti işin içine girecek. Bunu bir tutacağız. Ondan sonra burada bir tuzdan arındırma, yani desalinasyon dediğimiz proses sadece desalinasyon yapmıyor. Şöyle düşündüğünüz zaman deniz suyunu belli bir yerden çekecek, demek ki bir burada boru hattı var. Ondan sonra pompalarla basılacak ya da çekilecek bu su. Ondan sonra bir reverse osmosis tipi bir şeyle tuzsuzlaştırılacak. Ama ondan sonra buradaki ürettiğin tatlı suyu sisteme transfer etmeniz gerekiyor. Onun için bir pump istasyonu ve bir pipe boru hattınız olacak. Bir de suyun tuzunu aldınız, tatlı su haline getirdiniz. Fakat diğer o ayırdığınızı denize tekrar basmanız lazım. Onu deniz suyuyla yıkayacaksınız. Bu sefer bastığınız şeyin tuz içeriği aşağı yukarı 2 katı olacak. Bunu dolayısıyla denizde uzak bir yere akıntıya basmanız lazım ekosistemi bozmamak için. Onun da bir pompa istasyonu ve boru hattı olacak. Bunların bütün yapım maliyeti bizim sistemimizin maliyetinin içinde olacak. Şimdi buna capital expense diyoruz. Yani yatırım bedeli ya da sabit yatırım. Bunun belli şeyleri var. Şimdi bu sabit yatırımı eğer yıllar içinde yaptıysak T0'daki para değerine de çevirmemiz lazım. Onun nasıl çevrileceğini ben size daha sonra operasyonel maliyetleri anlatırken vurgulayacağım. Ondan sonra yapacağınız şey şu. Ya biz bu belli bir kapasiteli yatırımı yaptık. Bu yatırım ömrü ne kadar olacak? Bu teknoloji sağlayıcı tarafından bilinen bir şeydir. Sizin yaptığınız kurduktan sonra ömrü ne kadar olacak? Operasyonun başladığı zamanı da T1 diyelim. T1'den operasyonun bittiği zamana ona da TL diyelim. Last. TL-T1 size bunun operasyon süresini verecek. Mesela 15 yıl. Şimdi burada bu operasyon süresini buldunuz. Daha sonra 2 tane önemli kabul yapmanız lazım. Burada üretilen su miktarını bulabilmek için. Bunlardan birincisi şu. Sen bir belli bir kapasitede kurdun. Bu kapasiteyi yüzde kaçını çalıştıracaksın? Yani 100 kapasiteli bir yer ne kadar kapasiteyi çalıştıracaksın? Ortalama diyelim %90'ını çalıştıracaksın vesaire. Çalışırken. Bir de bunun durma zamanı olacak. Mesela diyelim eğer tuzsuzlaştırma işlemini tersine ozmozla yapacaksan bunun membranının değişimi var, membran temizlenmesi var, sistemin temizlenmesi var, korozyona uğramış parçaların değiştirilmesi var. Biz buna toptan bakım onarım diyoruz. Bakım onarım nedeniyle kapalı kalacağı tesisin zamanı da düşmen lazım. Bu sana emre amade zamanı verecek. Emre amade zamanda da kapasitenin belli bir oranını kullanacağım. Bu da etkin kullanım kapasitesini verecek. Bunların hepsini çarpın. Mesela diyelim kurulu kapasitenin %80'i kadar çıktı. Verilen hayat boyunca bu olacak. Burada ortalama olarak ne kadar üretim yaptığınızı bu süreyle çarparsanız siz toplam üretimi bulabilirsiniz. Şimdi toplam üretimi buldum. Bu cepte bu toplam tatlı su üretimi her şeyi de dikkate aldık. Bu toplam tatlı su üretiminin ortalama teknolojiye dayalı o da ne kadar elektrik tükettiğini toplam kilowatt saat olarak bunu hesaplayabiliyoruz. Bunu da hesapladım. Dolayısıyla bu yıllar boyunca bu kadar tüketimin varsa. Şimdi yatırımı hesapladık. Bu tesisi yaptık. Yatırım cepte. Bir de bunun seneye çalışma süresine ait bir operasyonel maliyetleri var. Operasyonel maliyetinde en büyük ayağı elektrik tüketimi, enerji tüketimi. Bunun üstüne tabii operasyonel maliyetlerin içinde bakım onarım var, işçilik maliyeti var vesaire var. Bunların hepsini üste koymak lazım. Hatta sigortasından tut, bambaşka şeylere kadar, arazi teksine kadar her şey var. Bunların hepsini koydun, operasyonel maliyeti de buldun. Yalnız operasyonel maliyeti, mesela 15 yıl dedik ya bunun kullanım süresi bu tesisin. 15 yılda ay ay buldun diyelim. Şimdi bildiğiniz gibi şimdinin 1000 lirasıyla 15 sene sonranın 1000 lirası arasında çok büyük bir fark var. Bizim liramız çok volatil, oynak olduğu için, bunun teknolojisi de yabancı olduğu için döviz bazlı da yapsanız yine de bugünün dolarıyla 15 sene sonranın doları arasında fark var. Fakat bu farkın üstüne bir de çeşitli faktörler, yani bunun enflasyonunun üstüne belli bir faktör koyulur mühendislikte ve minimum attractive rate of return, en düşük çekici yapan getiri gibi çevirebilirsin bunu. Buna göre maliyetler bugünkü zamana çevrilir. Onun bir prosedürü var tabii, burada size anlatamam ama bunu da her senelere, aylara yayılmış olan 15 senelik bir zaman zonunda bunu da T0'daki değere çevirdiniz. Capex'iniz çevrildi, operasyonel expense'iniz de çevrildi. T0'da bütün bu üretim bazında bugünkü maliyeti biliyorsun. Ondan sonra bir de tesisin ömrü bitti. Bu tesisin hurdasını satabilirsin. Onu da bu maliyetten düş. Senin toplam OPEX, CAPEX her şeyin bulundu. Biz biliyorduk bunun ne kadar tatlı su üreteceğini. Toplam maliyeti tatlı su üretimine bölersin. O zaman tatlı suyun üretim maliyetini bulursun bugünkü değerlerle. Yani şunu demek istiyorum. Arkadaş, bir tane tesis var. Bu tesisin sayacı var. Bir günde ne kadar enerji tükettiği hesaplayalım. Onun bedelini hesaplayalım. Kilowatt saatin bedeliyle çarpıp. Ondan sonra bir günde ne kadar su çıktı. Sonra bu bedeli suyun bedeline bölelim. Buradaki maliyet bu. Bu tamamen yanlış. Mühendislik hesabı, mühendislik maliyeti, suyun litresinin bugünkü değerle maliyeti benim dediğim şekilde hesaplanır. Ve dediğimiz gibi ilk başta bunda belirsizlik de yok. Eğer belirsizlik olursa, mesela enerji maliyetinde belirsizlik olabilir, suyun satış bedelinde belirsizlik olabilir falan, bu tesisin ekonomik fizibilite analizini yapmak ayrı bir şey. O zaman işler daha da büyür. Kim yapar abi bunu dersen? Danışmanlık firmalarına çok bol para verirsen yaparlar. Onlara vermeyip gelir bizim şirkete verirsen biz de yaparız. Hatta daha iyisini yaparız. Basitçe hesap budur. Bu işte böyle olması lazımdır. Yani dürüst bilgi bu şekilde hazırlanır diyebilirim. Kurnazım, var mı diyeceğin bir şey?
Gayet güzel konuştun, ne diyeyim?
Yani çünkü bu tip basit bazı bilirsek bu işin normali, yani gerçekte yapılması gerekeni bu tip dürüst yaklaşımlardan baz alarak yapılır. Onun aritmetiği, matematiği daha kapsamlıdır. Kabulleri daha azdır. Hata payları olasılıksal olarak çıkar falan. Ama bu şekilde yapılır. Öyle internette, Instagram'da falan gördüğünüz maliyet analizlerine kapılmayın. Hatta Bodrum'da evine desalinasyon ünitesi kurmuş bir tane adam. Orada kuran da böyle, bakın ne kadar güzel çalışıyor. İşte suyun maliyeti de bu kadar. Ne kadar anlamlı değil falan diye dolaşıp duruyor. Ben ona kendimi tutamayıp bir yorum yazdım. O yorumun geniş halini burada anlatıyorum. Hala kabulleri var tabii ama bu iş böyle yapılır. Biz böyle yaparız.
Şimdi burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bakın, ben bunu yaptım, bizim evin önünde şöyle şöyle çalışıyor falan değil bu iş. Eğer paranız varsa sizin evinizin önünde ne yapıyorsunuz? Beni hiç ilgilendirmiyor. Şirketiniz var, suyu garanti etmek istiyorsunuz kendinize. Kendi paranız, ne yapıyorsanız yapın. Ama kamu bu hesabı böyle yapmak zorunda. Yani kamu öncelikle ne kadar zararı olduğunu, ne kadar kaçağı olduğunu, ne kadar verimli kullandığını, bütün bunları hesaba kattıktan sonra ortaya bir karar koyar. Yani sizin bireysel olarak yapacağınız bir verimlilik analizi bu bana kaça mal olur? Yani diyelim tamamen dağ başında uzak bir yer, dağ başı diyemiyoruz da deniz olduğu için. Deniz kenarında çok uzak bir yerdesiniz. Temiz suya ulaşımınız yok. O zaman zaten mecbursunuz buna. Bunu yaparsınız. Ha bir de tabii burada şu var. Siz onu çok az miktarda yaptığınız için kendi kullanımınızda ne kadar deniz suyuna etki yaparsınız, ekolojik etkisi ne olur falan bunların hiçbirini de konuşmuyor oluruz. Ama İstanbul gibi, İzmir gibi, Bodrum gibi, Çeşme gibi su ihtiyacı yüksek yerlerde siz bıraktığınız deşarjın doğaya ne etki vereceğini biliyor olmanız lazım. Bu korkunç bir maliyet getirecektir size uzun vadede. Sırf bunun için yapılması gerekenler bile çok.
Tabii ki yani ben şöyle bir kestirirsem hani kurduğunuz prosesin diyeyim bu desalinasyon prosesinin deşarjının anlamlı bir yere yapılabilmesi için ekolojik dengeyi bozmayacak bir yere yapılabilmesi için tabii biz okyanus kuyusunda değiliz bizim sularımız daha sığ akıntıyı bulana kadar boru hattını uzatman lazım ve oraya pompayla basman lazım. Bu sabit yatırımı herhalde %10 gibi arttırır. Operasyonel maliyetleri de rahat rahat %15-20 gibi arttırır diye düşünüyorum.
Görüyoruz yani bu iş çok kolay değil.
Tabii hesaplarını yapmak lazım. Bir de bu üretilen tatlı suyun kullanım barajlarına basılması işinde kurnaz bir noktada uyardı. Ben onu söylemeyi unuttum. Kurnazım sen söyle. Mesela Melen'den geliyor. Nasıl geliyor?
Ya şimdi şöyle baraj dediğimiz şey genelde deniz seviyesinden epey yukarıda olan bir şey. Elektrik üretiyoruz falan yani. Biliyorsunuz. Ama bu suyu, deniz suyunu deniz seviyesinde üretiyoruz. Onun için bunun her türlü dağıtımındaki pompalama bedeli çok daha yüksek olacaktır.
Transferdeki, mesela ana dağıtım yerine transferdeki.
Evet, yani sizin ürettiğiniz noktadan bir şehrin dağıtım noktasına götüreceğiniz enerji miktarı çok daha fazla olacak.
Çünkü deniz seviyesinden daha yüksek bir yere basacaksın.
Evet.
Böyle olduğu zaman iş böyle. Umarım çok sıkmadık sizi anlatırken. Bu işler böyle oluyor. Kulağınızda kalsın diye bir anlatalım dedik. Merak etmeyin gelecek programda daha hızlı şeyler konuşacağız.
Güncel.
Güncel, hızlı, yeni gelişmeler. 24. programımızda ufuk turu yapalım dedik. Bir bakalım neler oluyor dünyada bu konudaki bizim alanımıza giren konudaki gelişmeler. Belki bizim alanımıza girmeyenler de olabilir. Onu bir anlatalım dedik. Her zamanki gibi Özge'mize Zehra Peker teşekkür ediyoruz. Artizan gruba. Yaşam Bilimli'ye de buradan peşinen bir teşekkürlerimizi iletelim. Seslerimizi kulaklarınıza layık hale getirecek.
Evet çok teşekkürler hepinize dinlediğiniz için.
Görüşürüz.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.